Ayrım 12. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 109. Küçük misafir odası kapalı pencereler nedeniyle loştu. Ama avludan gelen günün ilk saatlerinin ışığı, belediye başkanının iki polis memuruyla birlikte dedemi beklediği yatak odasını aydınlatıyordu. Bir asker parkasına sarılı ceset battaniyenin altında yatıyordu. Tahta koltuk değnekleri adamın ölmeye yatmadan önce bıraktığı gibi elinin uzanabileceği bir yerdeydi. Yanında küçük bir ahşap komodinin üzerinde içinde siyanürü buharlaştırdığı tas ve kurşun kalemle yazılmış bir not vardı. Kimseyi suçlamayın, kaçığın biri olduğum için intihar ettim. Dedemin halletmek için 10 dakikadan fazla zaman harcamadığı yasal formaliteler ve cenaze öncesi yapılması gerekenler konuşuldu. Benim içinse yaşamımın en etkileyici 10 dakikası oldu kuşkusuz. Eve girer girmez kanımı donduran şey yatak odasındaki koku olmuştu. Çok sonraları bunun Belçikalı'nın ölmek için içine çektiği siyanürün acı badem kokusu olduğunu keşfettim. Ancak belediye başkanı dedeme göstermek için örtüyü kaldırdığında ortaya çıkan cesedin çarpıcı görüntüsü ne kokuyla kıyaslanabilirdi ne de başka bir şeyle. Çıplak, kas katı ve çarpıktı. Adamın sert derisi sarı kıllarla kaplıydı. Gözleri bize canlıymışlar gibi bakan engin sulardı. O zamandan beri intihar ettikleri için kilisenin emriyle mezarlığın dışına gömülenlerin mezarları tüylerimi ürpertir. İçlerinde yatan ölünün beni gördüğünü düşünürüm. Cesedi görünce Belçikalı'nın evinde fena halde sıkılarak geçirdiğim o uzun saatleri hatırladım olağanca canlılığıyla. Bu nedenle olsa gerek evden çıktığımız zaman dedeme, Belçikalı artık satranç oynayamayacak dedim. Basit bir düşünceydi ama dedem bunu aileye sanki dahiyane bir fikirmiş gibi aktardı. Kadınlar bu söylediğimi o kadar şevkle yaydılar ki benim önümde tekrar etmelerinden de bana tekrar ettirmelerinden de korkarak bir süre onların dost ziyaretlerinde ortalarda görünmemeye özen gösterdim. Bu olay bana yetişkinlerin yazar olarak çok işime yarayacak bir özelliklerini de göstermişti. Her biri hikayeyi kendi işine geldiği gibi yeni ayrıntılar ekleyerek anlatıyordu. Sonunda öyle farklı çeşitlemeler çıktı ki ortaya, anlatılanların asıl öyküyle hiçbir ilgisi kalmadı. O zamandan beri ana babalarının dahi ilan ettiği, konuklarını eğlendirmek için şarkı söylemeye, kuş taklidi yapmaya, hatta yalan söylemeye teşvik ettiği çocuklar için duyduğum şefkati tahmin edemezsiniz. Belçikalı 1932 yılında intihar etti. Aynı yıl General Luis Miguel komutasındaki Peru birliklerinin Kolombiya'nın en güney ucunda Amazon Irmağı kıyısındaki yenilmez Letitia'yı işgal ettiklerini duyduk. Haber ülkeyi karıştırdı. Hükümet ulusal seferberlik ilan etti ve evden eve dolaşarak her ailenin en değerli mücevherlerinin toplanması kararını aldı. Peruluların bu kurnaz saldırısı vatansever duyguları körüklemiş, ülkede beklenmedik bir tepki doğurmuştu. Vergi memurları evlerden yapılan gönüllü katkılarla başa çıkamıyorlardı. En çok da manevi değeri ön plana çıktığı için gerçek değeri abartılan alyanslar yağıyordu kucaklarına. Yaşamımın en mutlu dönemlerinden biriydi o kaotik aylar. Okulların şaşmaz düzeni bozulmuş, sokaklar ve evler halkın yaratıcı gücünün esiri olmuştu. Genç erkekler sınıf ve ırk ayrımı gözetmeden bir sivil ordu kurmuş. Kızıl Haç, kadın birlikleri yaratılmış, kötü niyetli saldırgana karşı ulusal marşlar uydurulmuştu. Her yerde bir ağızdan "Yaşasın Kolombiya, Peru'ya ölüm!" çığlıkları atılıyordu. Bir süre sonra hiçbir açıklama yapılmadan ve kimse bu destansı dayanışmanın ne zaman sona erdiğini anlayamadan ortalık süt liman oldu. Kanlı diktatörlüğünden haz etmeyen biri General Sanchez Cerro'yu öldürünce barış geri geldi. Savaş çığlığı da okul takımlarının futbol karşılaşmalarının bir rutinine dönüştü. Ama seferberliğe alyanslarını vererek katkıda bulunan annemle babam bu saflıklarından hiçbir zaman kurtulamadılar. Sanırım müziğe olan ilgim o yıllara ve sokaklarda dolaşarak şarkı söyleyen gezgin akordeonculara duyduğum hayranlığa dayanır. Bazılarını, özellikle de ninem kaba bulup istemediği için gizli gizli mutfakta çalışan kadınlara çalınıp söylenenleri ezbere bilirim. Ancak yaşadığımı hissetmek için şarkı söyleme ihtiyacı duymamın nedeni dünyanın yarısını etkisi altına almış olan Carlos Gardel'in tangolarıdır. Onun gibi keçe bir şapka takar, ipek fular bağlar, avaz avaz tango söylemeye başlamak için pek ısrara ihtiyaç duymazdım. Ta ki uğursuz bir sabah mama teyze bana Gardel'in Medellin üzerinde iki uçağın çarpıştığı bir kazada öldüğü haberini verene kadar. Kazadan aylar önce Kataka'da hayır için düzenlenen her gecenin ve vatansever anma töreninin ruhu olan doğma büyüme Bogotalı öğretmenler öğretmeni Echeverri kardeşlerle Cuesta a Boy söylemiştik. Öyle bir içtenlikle söylemişim ki tangoları anneme ninemin küçümsediği akordeon yerine piyano öğrenmek istediğimi söylediğimde bana karşı çıkmaya cesaret edememişti. O gece eğitime başlamam için beni Senorita Echeverri'lere götürdü. Onlar sohbet ederken ben odanın öbür köşesindeki piyanoya sahibi olmayan bir köpek sadakatiyle bakıyor, bir yandan da ayağımın pedallara uzanıp uzanmayacağını, serçe parmağımla baş parmağımın alışılmadık aralıklara yetişip yetişmeyeceğini, notaların hiyeroglifini söküp sökemeyeceğimi düşünüyordum. 2 saatlik hoş umutlarla dolu bir ziyaret oldu. Ama meyve vermedi. Çünkü öğretmenler piyanonun bozuk olduğunu ve ne zaman tamir edileceğini bilemediklerini söylediler. Böylelikle bu fikir yıl sonunda akortçu kasabaya uğrayana kadar ertelendi ve bir daha ancak aradan yarım ömür geçtikten sonra söz edildi. Anneme piyano öğrenemediğim için ne kadar üzüldüğümü hatırlattığımda "Piyano da arızalı değildi üstelik," dedi. Böylelikle annemin prezentasyon kolejinde okurken katlanmak zorunda kaldığı işe yaramaz piyano alıştırmalarının işkencesinden beni kurtarmak için öğretmenlerle işbirliği yaparak hep birlikte arızalı piyano bahanesini uydurduklarını öğrenmiş oldum. Tesellim o zamanlar Kataka'da Montessori okulunun açılmasıyla öğretmenlerin pratik yöntemlerle 5 duyuyu uyarıp eğiterek bize şarkı söylemeyi öğretmeleri olmuştu. Müdür Rosa Elena Ferguson kadar yetenekli ve güzel biriyle çalışmak yaşam sevincine eşdeğerdi. Koku alma duygumun hakkını vermeyi öğrendim ki yarattığı nostaljik çağrışımlar olağanüstüdür. Damak zevkim öylesine inceldi ki pencere tadında içecekler, ağaç kütüğü tadında ekmekler, ayin tadında çaylar tattım. Kuramsal olarak bu son derece öznel zevkleri anlamak kolay değildir. Ama aynı deneyime sahip olanlar ne demek istediğimi hemen kavrar. Çocukların dünyanın güzelliklerine olan duyarlılıklarını arttırmak ve yaşamın sırlarını merak etmelerini sağlamak için Montessori'den daha iyi bir yöntem olduğunu sanmıyorum. Bana bakılarak açıkça anlaşılacağı gibi bağımsızlık ve bireysellik duygularını arttırdığı için kusur bulunur bu yönteme. Ben asla bölme yapmayı, karekök almayı ya da soyut fikirlerle başa çıkmayı öğrenemedim. O kadar küçüktük ki yalnızca 2 okul arkadaşımı hatırlıyorum. Biri okul açıldıktan kısa süre sonra tifodan ölen Juanita Mendoza'ydı. Ölümü beni o kadar etkilemişti ki tabutunda bir haç ve bir gelin duayla yatışını unutamıyorum. Ötekisi de ilk teneffüsümüzden beri dostum ve pazartesileri hafta sonunun akşamdan kalmalığını atlatmamda bana yardımcı olan sadık doktorum Guillermo Valencia Abdala. Bu konudan yakındığını hatırlamasam da kardeşim Margot o okulda çok mutsuz olmalıydı. 1. sınıf sırasında oturur ve teneffüslerde dahil çıkış zili çalana kadar hiç kımıldamadan belirsiz bir noktaya dikerdi gözlerini. Boş salonda yapayalnız otururken önlüğünün cebinde gizlice getirdiği bahçe toprağını çiğnediğini o zamanlar bilmiyordum. Okumayı öğrenmem zor oldu. M harfinin M diye okunması bana hiç mantıklı gelmediği gibi arkasına bir sesli gelince neden M'a değil de Ma oluyordu peki? Böyle okumam mümkün değildi. Sonunda Montessori'ye gidince öğretmen bana harflerin adlarını değil de seslerini öğretti. Böylelikle evin yüklüğündeki tozlu bir sandığın içinden bulup çıkardığım ilk kitabı okuyabildim. Dikişleri sökülmüş ve bir parçası kaybolmuştu. Ama öyle bir dalmıştım ki okumaya, Sara'nın sevgilisi ürkütücü bir kehanette bulunmuştu. Karayo, Allah kahretsin, bu çocuk yazar olacak. Yaşamını yazarak kazanan birinin bunu söylemesi üzerimde büyük bir etki bırakmıştı. Kitabın Binbir Gece masalları olduğunu anlayana kadar bir sürü gece geçti. En çok hoşuma giden öykü, aralarında en kısa ve en yalın olandı. Tüm yaşamım boyunca okuduğum en iyi öykü olduğunu düşündüm. Ama orada mı okudum, başka bir yerde mi rastladım emin değilim. Ve bu konuda beni aydınlatacak kimse de yok. Şöyleydi. Bir balıkçı bir kadından oltası için kurşun ister ve tutacağı ilk balığı ona vereceğini söyler. Kadın temizlemek için balığın karnını yardığında içinden badem kadar bir elmas çıkar. Ben Peru Savaşı'nı Kataka'nın çöküş dönemiyle ilişkilendiririm. Barış ilan edildikten sonra babam ne yapacağını bilememenin çaresizliğiyle bunalarak sonunda ailesini doğduğu Sinse kasabasına götürmeye karar vermişti. Kardeşim Luis Enrique ile keşif gezisinde ona eşlik etmiştik. Bu gezi bizim için gerçek bir yaşam okulu olmuştu. İki kültür birbirinden o kadar farklıydı ki kendimizi iki farklı gezegende zannetmiştik. Gittiğimizin ertesi günü bizi komşu tarlalara götürerek eşeğe binmeyi, süt danalarını hadım etmeyi, bıldırcınlara tuzak kurmayı, ucu kancalı bir mızrakla balık avlamayı öğretmişlerdi. Ayrıca neden dişi köpeklerle erkeklerin çiftleştikten sonra birbirlerinden ayrılamadıklarını da anlamıştık. Luis Enrique, Mina'nın bize yasakladığı ama Sinse'de yaşayan babaannem Algemira'nın aklına hiçbir kötülük gelmeden sözünü ettiği dünyayı keşfetmede hep benden bir adım öndeydi. O kadar çok amca ve hala, tuhaf soyadları olan, farklı renklerde, farklı lehçelerle konuşan kuzen vardı ki, bunun da farklı bir sevme biçimi olduğunu anlayana kadar başlangıçta kafamız karıştı. Babamın babası Don Gabriel, efsanevi bir okul öğretmeniydi. Kardeşimle beni avlusuna davet etti. Dev gibi mango ağaçları vardı burada. İri ve leziz meyveleri tüm kasabanın dilindeydi. Dedem hasattan sonra her gün meyvelerini teker teker sayar ve her birini bir centavo gibi inanılmaz bir fiyata satmak için kendi elleriyle koparırmış. İyi bir okul öğretmeni olarak anılarından söz ettiğimiz dostane bir sohbetin ardından kardeşimle bana veda armağanı olarak en yeşil ağaçtan kopardığı dev gibi bir mango verdi. Babam o yolculuğu ailenin bir araya gelmesi için önemli bir adım gibi sunmuştu bize. Ama Sinse'ye varır varmaz gizli niyetinin ana meydanda bir eczane açmak olduğunu öğrendik. Kardeşimle Luis Gabriel Mesa'nın okuluna kaydolduk. Orada kendimizi daha özgür ve yeni bir topluma daha iyi entegre olmuş hissediyorduk. Kasabanın en iyi yerinde iki katlı büyük bir ev kiralandı. Meydana bakan bir balkonu vardı. Issız yatak odalarında sabaha kadar bir çulluk kuşunun görünmez hayaleti şarkı söylerdi. Dedem Nicolas Marquez'in ölüm haberini duyuran telgraf geldiğinde annemle kardeşlerimin mutluluk içinde yanımıza taşınmaları için her şey hazırdı. Dedemin boğazında bir rahatsızlık baş göstermiş ve ölümcül bir kanser olduğu anlaşılmış. Öyle ki ölmesi için Santa Marta'ya götürecek zamanı bile zor bulmuşlar. Aramızdan bir tek 6 aylık kardeşim Gustave dedemin ölümüne tanık olmuş. Bebeği hastanın yatağına koymuşlar. Acı içindeki dedem onu okşamış ve veda etmiş. Bu akıl almaz ölümün benim için ne ifade ettiğini anlayabilmem için yıllar geçmesi gerekti. Sinse'ye yalnızca çocuklar değil, ninem Mina, zaten hasta olan mama teyze ve her ikisinin de bakımını üstlenmiş olan Pa teyze de taşındılar. Bu değişikliğin neşe ve heyecanıyla eczane projesinin başarısızlığı hemen hemen aynı zamana denk geldi. Aradan daha bir yıl bile geçmeden annemin bu gibi çaresiz durumlarda hep dediği gibi kuyruğumuzu kıstırıp Kataka'daki eve geri döndük. Babam dördüncü eczanesini açmanın yollarını arayarak Barranquilla'da kalmıştı. Kataka'daki evde geçen o zorlu günlere ait son anım avluda dedemin giysilerini yakmalarıdır. Savaş günlerinden kalma, yakasına kadar düğmeli pamuklu gömlekleri, sivil bir albay olarak giydiği beyaz takımı dedeme o kadar benziyorlardı ki, sanki giysileri yanarken hala içlerinde yaşamaya devam ediyordu. Özellikle de artık bir nişan gibi olmuş, gelenin o olduğunu ta uzaktan belli eden rengarenk pamuklu şapkaları. Aralarına yanlışlıkla karışmış olan kendi ekose şapkamı görünce bu bitiş töreninin dedemin ölümünde bana da bir rol verdiğini düşünerek ürperdim. Şimdi her şeyi açıkça görebiliyorum. Onunla birlikte içimde bir şey ölmüştü. Ve yine biliyorum ki ben o andan itibaren henüz ilkokula giden ve yazmayı öğrenmesi gereken bir yazardım. Annemle birlikte satamadığımız evden çıktığımızda bana yaşamaya devam etme cesareti veren aynı ruh haliydi. Dönüş treni her an gelebileceği için başka birinin hatırını sormayı düşünmeden dosdoğru istasyona gittik. Daha sonra daha uzun kalırız dedi annem. Bir daha geri dönmeyeceğini söylemek için bu cümleyi bulabilmişti besbelli. Ben kendi hesabıma bundan böyle yaşamımın geri kalanında öğleden sonra üçteki gök gürültülerini özlemekten asla vazgeçmeyeceğimi biliyordum. Bize bilet satan ve bir zamanlar 20-30 adamın telaş içinde yaptıklarını tek başına yapan memur hariç istasyonda kimsecikler yoktu. Sıcak, acımasızdı. Demir yolunun öte tarafında muz şirketinin yasak kentinin kalıntıları görülüyordu. Kiremitleri uçmuş çatısız malikaneler, solmuş palmiyeler, fundalıkların orasında burasında hastaneden arta kalanlar. Patikanın öteki ucunda tirit gibi ihtiyar badem ağaçlarının arasında Montessori evi, istasyona bakan o tarihi büyüklüğünden hiçbir iz kalmamış taş döşeli meydan. Baktığım her şey ölmeye karşı koyabilmek için dayanılmaz bir yazma kaygısı uyandırıyordu yüreğimde. Böyle hissettiğim hiç olmamıştı diyemem ama o sabah bir esin krizi geçirdim diyebilirim. Evet, o lanetli sözcük, esin. Öylesine gerçektir ki küllerine zamanında kavuşabilmek için önüne ne çıkarsa yıkar geçer. İstasyonda ya da dönüş treninde annemle bir şey konuştuk mu hatırlamıyorum. Pazartesi günü teknede şafak sökerken uyuyan bataklıktan esen Meltem'in serinliğinde annem benim de uyumadığımı fark ederek sordu. Ne düşünüyorsun? Yazıyorum dedim. Sonra daha sevecen davranabilmek için kendimi zorlayarak ofise varınca ne yazacağımı tasarlıyorum desem daha doğru olur diye ekledim. Babanın üzüntüden ölmesi seni kaygılandırmıyor mu? Ölmek için o kadar çok nedeni oldu ki bunun pek ölümcül olduğunu sanmam. İkinci bir romana girişmek için uygun bir zaman değildi belki de. İlkinde tıkanmış şansım yardım etse de etmese de farklı kurgu formları denemekteydim. Yine de o gece kendi kendime bir savaş yemini ettim. Ya yazacaktım ya da ölecektim. Belki de Rilke'nin dediği gibi yazmadan yaşamayı becerebileceğini sanıyorsan yazma. Bizi teknelerin durduğu limana kadar götüren taksiden o bildik barankıyla ilahi Şubat'ın ilk ışıklarında pek hüzünlü, pek tuhaf göründü gözüme. Eline Mercedes adlı teknenin sahibi beni ailemin son 10 yıldır yaşadığı Sucre kasabasına kadar anneme eşlik etmeye davet ettiyse de reddetmek için bir saniye bile düşünmedim. Yanağından öperek anneme veda ettim. O da gözlerimin içine bakarak bir önceki günün öğle sonrasından beri ilk kez gülümsedi ve her zamanki tatlı yaramaz tavrıyla "Ne diyorum babana şimdi?" diye sordu. Yüreğim ağzımda yanıt verdim. Onu çok sevdiğimi söyle, sayesinde yazar olacağım. Hiçbir şefkat göstermeden tüm yolları tıkadım. Sonra da başka hiçbir şey olmayacağım, sadece yazar olacağım. 12. ayrımın sonu, sayfa 118.